Transatlantik ilişki dediğimizde neyi anlıyoruz? Atlantik'in iki yakasını ilişkilendiren, birbirine bağlayan unsurlar bütününü anlamamız gerekiyor belki. Tabii bu unsurlar ekonomik, siyasi, ideolojik ve tabii ki çok önemli bir boyutuyla da savunma unsurlarını içeriyor. Kökenlerine baktığımızda transatlantik ilişkinin İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzatmak mümkün. Amerika ve Avrupa arasında o dönemde tesis edilen bir müttefiklik, hatta bunun ötesinde bir paydaşlık ilişkisinden bahsedebiliyoruz. Bu ilişkide liberalizmin hem ekonomik anlamıyla, hem siyasi anlamıyla, hem ideolojik anlamıyla liberalizmin önemli bir rolü var. Ve aslında Amerika'nın o dönemde, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde belirleyicisi olduğu dünya ekonomik ve siyasi sisteminde, düzeninde Avrupa'nın da bir müttefik olarak, bir paydaş olarak Amerika'nın yanında yerini almasından bahsediyoruz. Avrupa tek başına değil tabii burada. Çünkü Amerika'nın kurduğu bu yeni düzende ve sistemde esas itibariyle müttefiklik ilişkileri çok büyük önem taşıyor. Örneğin Japonya, Kore, Avustralya, o dönem İran gibi çeşitli başka ülkeler de bu müttefiklik sisteminin içinde. Tabii Avrupa böyle bir yapının içinde yer almakla Amerika'dan belli faydalar sağlıyor. Bir bakıma Amerika'nın önderliğini kabul etmiş olmakla yeni düzende. Çünkü bu dönem 1940'lı ve 50'li yıllardan bahsediyoruz. Avrupa'nın hem askeri hem ekonomik anlamda kendini zayıf hissettiği, özellikle Sovyetler Birliği karşısında, komünizm karşısında kendini zayıf hissettiği bir dönem. Ve bu ilişkiler bütününde tabii bu zayıflık algısı, özellikle Sovyetler Birliği ve komünizm dediğimizde, çok önemli bir savunma ayağı içeriyor. Bu savunma ayağının vücut bulduğu yapı taşı da o dönemde NATO, 1948'de kurulan. Kime karşı? O dönemki söylemde totaliter rejimlere karşı. Öncelikle faşizm, ama çok süratle evrildiği noktada tabii ki komünizm ve bu kapsamda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve onun Doğu Avrupa'daki müttefiklerine karşı. Ve o dönemin moda bir söylemi var. Hani NATO'nun ve transatlantik bağın savunma boyutunun esas amacı Rusya'yı Avrupa'nın dışında tutmak, Almanya'yı ise kontrol altında tutmak gibi bir benzetme yapılıyor. Tabii Soğuk Savaş yılları boyunca bu süreç devam ediyor, bu durum devam ediyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO ve bu kapsamda transatlantik bağın savunma boyutu, işte terörizm olsun, aşırılıkçı akımlar olsun, diktatörlükler olsun, çeşitli yeni tehditler tanımlamaya çalışıyor kendine. Daha yakın zamanda da özellikle 2014 sonrası, Kırım'ın ilhakı sonrası dönemde Rusya Federasyonu ve şu günlerde de çok yoğun bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu tehdit koltuğuna oturtulduğunu görüyoruz transatlantik ilişkide. Belirleyici olan ne peki? Transatlantik ilişkinin inişleri, çıkışları, kuvvetlenmesi veya zayıflaması. Yani çok tarihi perspektifte detaylara girmeden belki realist paradigma açısından bakarsak, örneğin ortak tehdit algısı, bu algının olup olmadığı taraflar arasında. Nedir taraflar? Atlantik'in Avrupa kıyısı ve Kuzey Amerika kıyısı. Veya liberalist paradigma açısından baktığımız takdirde de, o zaman bu iki kıyı arasındaki demokrasiler, arasındaki ortak değerler, karşılıklı fayda ilişkileri ve bir de NATO etrafında 70 yıl süresince oluşan bir kurumsallaşma ve bu kurumsallaşmanın sağladığı bir işbirliğinden bir pozitif etkiden bahsediyor liberal paradigmada. Peki bugüne geldiğimizde transatlantik ilişkinin Amerika ne sağlıyor örneğin Avrupa'ya? ya da ne sağladı bugüne kadar? Tabii Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'nın görece zayıf olduğu dönemde öncelikle Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı karşısında Amerika'nın o dönemin hem ekonomik hem askeri hem teknolojik açıdan süper gücü olması sayesinde sağladığı nükleer ve stratejik bir güvenlik garantisi var. Bunun ötesinde taktik ve konvansiyonel alana da uzanan bir güvenlik garantisi bu. Amerika askeri imkanlar itibariyle çok güçlü, dünyanın süper gücü o dönemde. Ama Soğuk Savaş bitti. Komünizm ortadan kalktı. Peki bugününe baktığımızda neyi görüyoruz? Aslında o Soğuk Savaş dönemindeki garantilerin bugün hala geçerli olan, varlığını sürdüren çeşitli boyutları hala devam ediyor. Öncelikle Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde tesis edilen nükleer şemsiyesi, yani genişletilmiş caydırıcılık diye çoğu kez literatürde karşımıza çıkan bu şemsiyenin özellikle Rusya Federasyonu'nun nükleer silahlarına ve olası nükleer tehditlerine karşı veya şantajlarına karşı Avrupa'ya uzatılmış olduğunu ve Avrupa'da hala Amerika'nın nükleer kalkanını Avrupa'yı içine alacak şekilde varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu birincisi. Ama sadece nükleerle sınırlı değil. Konvansiyonel askeri yetenekler anlamında da Amerika tabii hala dünyanın süper gücü. Avrupa ülkelerinin tamamının savunma harcamalarını bir araya getirdiğinizde hala Amerika'nın savunma harcamalarını yakalayamıyorlar. Ve bu hem kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri anlamında Avrupa'nın savunmasına konvansiyonel anlamda Amerika'nın verdiği destek, hem de Avrupa'nın ötesinde örneğin deniz iletişim yollarının, kanallarının açık tutulması anlamında Amerikan donanmasının çok önemli işlevleri var ki bu işlevler Avrupa'nın da işine yarayan ve Avrupa'nın da istifade ettiği işlevler. Onun ötesinde uzaya dayalı ya da uzay üstlü yetenekler anlamında Amerika'da neredeyse bir tek eli var. Avrupa bu alanda çok zayıf. Bu stratejik haberleşmeyi içine alıyor, uydu haberleşmesini, erken ihbar işlevlerini alıyor. Burada Avrupa NATO üzerinden ve ikili anlaşmalarla büyük oranda hala Amerika'ya bağımlı. Teknik ve teknolojik istihbarat, tabii uydular olduğu kadar uydu harici imkanları da içine alıyor bu. İstihbarat anlamında Avrupa Amerika'nın imkanlarından büyük oranda istifade ediyor. Kuvvet aktarımı, force projection dediğimiz İngilizce'deki. Amerika'nın bu konuda tartışılmaz bir üstünlüğü var. Stratejik nakliye uçakları, deniz aşırı üsler, gemiler, örneğin uçak gemileri, yani deniz aşırı görevlerde kullanılabilecek kuvvet türleri devreye girdiğinde Avrupa hala Amerika'ya büyük oranda bağımlı. Avrupalıların çok fazla önemsemedikleri, Amerika'nın önem verdiği bir füze savunması boyutu var ki NATO'nun şu an için füze savunmasındaki imkanları %90 oranında Amerika'nın imkanları üzerine tesis edilmiş durumda. Ve bir de gözden çok kolay kaçabilen, Amerika'nın savunma sanayi alanında çok ileri imkanlara sahip olması sayesinde yüksek teknolojili ürünler, spesifik bazı ihtiyaçlar anlamında Avrupa'nın ihtiyaçlarını hala Amerika Birleşik Devletleri'nden karşıladığını görüyoruz. Peki bu ilişki böyle bağımlılıkları içeriyor, gerilim noktaları, sorun sahaları hiç mi yok? Tabii ki var. Her zaman içinde var oldu aslında. Çünkü örtüşmeyen dış siyaset gündemleri, çıkarları ve hedefleri söz konusu olduğu sürece Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında ayrılıklar ortaya çıktı. Bunda Amerika'nın daha tek taraflı, hani exceptionalism dediğimiz istisnacı politikalar takip etmesinin de rolü her zaman önemliydi. Örneğin Fransa'nın hep itirazlarını gördük. Özellikle 1950-60'lı yıllardan itibaren Amerika'nın bu büyük abi konumu ve tavırlarına karşı. 1960'larda ve 70'lerde NATO'nun belli stratejik yaklaşımlarının belirlenmesinde görüş ayrılıkları yaşadık. Mesela esnek mukabele siyaseti veya SS-20 füzeleri krizleri sırasında. 2003 Irak'ın işgalinde Avrupa ile Amerika arasında ciddi bir yarılma yaşandığına tanıklık ettik. Gene daha yakın zamanda İran'la JCPOA anlaşması, nükleer anlaşma çerçevesinde Avrupa ile Amerika arasında fikir ayrılıklarını sürekli görüyoruz zaten. Ama bu sadece birbirinden ayrışan veya örtüşmeyen çıkarlar değil, büyük oranda da yıllar içinde bu ilişkide Avrupa ayağının giderek güçlenmesi görece olarak Amerika karşısında. Yani o 40'lı 50'li yılların zayıf Avrupa'sından hem ekonomik anlamda hem siyasi ve askeri anlamlarda kendine daha kendi kendine yeterli, kendi ayakları üzerine basabilen bir Avrupa'nın ortaya çıkmasıyla da çok yakından alakalı. Nitekim örneğin Fransa'nın başını çektiği görüş Avrupa'da artık Amerika'ya ihtiyacımız yok. Avrupa Birliği ülke olarak biz kendi savunmamızı, kendi güvenliğimizi üstlenebiliriz düşüncesi. Ama ne yazık ki bu konuda bir fikir birliği yok Avrupa içinde ve somut adım bir türlü atılamıyor. Sürekli bu fikir 20-25 yıldır gündemde olduğu halde. Ama sadece Avrupa'da değil, Avrupa'nın güçlenmesinin yansıması sadece Avrupa kıyısında değil, Amerika ayağında da ilişkinin yansımalar yaratıyor. Ve Amerika'da Avrupa artık güçlendi, kendi savunmasında sorumluluklarını üstlenmeli, büyümeli, beleşçilikten kurtulmalı, bizim üzerimize dayanmaktan vazgeçmeli fikri giderek ağırlık kazanıyor. Bu sadece Trump döneminde değil, daha önceki Amerikan yönetimlerinde de, örneğin Obama döneminde de aslında bu talebi, bu beklentiyi biz ağırlıklı olarak gördük. Trump döneminde arttı tabii ki ve neredeyse kopma noktasına getirdi ilişkileri. Tabii Amerika'nın değişen iç dinamikleriyle de çok alakalı bu Avrupa'dan bağımsız olarak. Amerika'nın bakış açıları, Amerika'nın öncelikleri süratle değişiyor içinde bulunduğumuz dönemde. Ne var? Amerika'nın ciddi dış borcu var, savunmaya ayırdığı kaynaklarda zorlanmaya başladı. Amerika'nın iç siyasi birliği ve bütünlüğünde çatlamalar ve büyük sıkıntılar görüyoruz. İşte en son Ocak ayında da gözlemlediğimiz gibi. Ve dış dünyaya yönelik Amerika'nın taahhütleri ve sorumluluklarını yerine getirmede soru işaretleri ve isteksizlik var Amerika'da şu anda. Kendi sorunlarımızı çözelim beklentisi veya fikirleri ön planda. Bunun ötesinde Amerika açısından baktığımızda dünyaya yükselen güç Çin ve Asya Pasifik bölgesinin önceliği. Amerika'nın kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu, savunma harcamalarını daha fazla arttıramayacağına göre, Rusya Federasyonu da bir tehdit olduğuna göre, Rusya Federasyonu ile Avrupa ilgilenirse Amerika'da konsantrasyonlu önceliğini ana hasım olarak gördüğü Çin'e yönlendirebilir. Ve bunun için Avrupa'da Amerika'nın olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi Çin'i artık hasım olarak görmeli, bu şekilde muamele etmelidir beklentisi mevcut. Peki Avrupalıların buna tavrı ne? Avrupalılar Çin'i her ne kadar yükselen bir güç ve potansiyel bir tehdit olarak görseler de aynı zamanda ekonomik ve teknolojik anlamda bir partner, bir işbirliği yaptıkları önemli bir ülke olarak görüyorlar. İşte bütün bu belirsizliklere ve yeni ortaya çıkan şartlara baktığınızda doğal olarak transatlantik ilişki sürekli kuvvetli ve sorunlardan arındırılmış bir ilişki türü değil. Yıllar içerisinde hep krizler yaşadı. Bugün de bu krizleri devam ediyor. Zayıfladığı, zayıflamadığı, gününü doldurduğu tartışmaları da her zaman mevcut olacak dolayısıyla.